Mesnevi Sohbetleri. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetleri başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen hafta Mevlana Celaleddin Rumi'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazdığı Naat-ı Şerif'ten söze başlamıştık. Bugün yine ona devam etmek istiyorum. Mevlana gerçekten bir peygamber aşığıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aşk seviyesinde bağlı, ona itaati Allah'a itaat gibi gören, ona sevgiyi Allah sevgisiyle eşit gören, çünkü Kur'an da öyle görüyor, bir veli-i kamildir. Bu bakımdan geçen hafta okuduğumuz, nazmen tercüme etmeye çalıştığımız ve okuduğumuz Naat-ı Şerif'inde Kur'an'daki Cenab-ı Hakk'ın peygamberine ve ümmetine vaatlerine de işaretlerde bulunuyordu. Ve diyordu ki, dolduracağım bütün ufukları minarelerle ben, kör ederim asiliklerin gözlerini hemen, kulların şehirler fethedecek mevki bulacak, yerden göğe kadar varacak dinin bucak bucak, diyordu Mevlana. Tabi Kur'an-ı Kerim'de de bu mealde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sonucunda ümmetin mazhar olacağı veya mazhar olmasına Cenab-ı Hakk'ın vaad-i ilahisiyle ilgili hükümler ve ifadeler bulunmaktadır. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Biliyorsunuz İbn Mesud Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakın sahabilerinden, hafız sahabilerden, Efendimizin zaman zaman onun sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemeyi de sevdiğini, hoşlandığını biliyoruz. Ona zaman zaman Kur'an okuturdu. Bu hafız sahabi diyor ki, sizin dininizden ilk kaybedeceğiniz şey emanet duygusudur. Evet, ilk kaybedeceğiniz şey dininizden emanet duygusudur. Son kaybedeceğiniz de namazdır diyor. Çünkü emanet duygusu insanın içindeki bir duyarlılıktır. Allah'a olan güveni, Allah'ın da kuluna olan güveni, bu duygunun kalpte olması emanet duygusudur. Dolayısıyla kendisinin ne kadar emin olduğunu, ne kadar güvenilir olduğunu kulun emanet duygusuyla yaşaması ve yaşatması mümkündür. O yüzden Allah Teala Hazretleri inne aradna lemanete ales semavati vel ard buyurmuştur. Biz emaneti dağlara, taşlara arz ettik fe ebeyne en yahmilneha. Onlar o emaneti yüklenmekten kaçındılar. Fe hamelehal insan, insanoğlu o emaneti yüklendi diyor Allah Teala. İşte o emanet duygusunun İnsanlar arasında ilk kaybolacağını din adına İbn Mesud Hazretleri ifade ediyor. Son kaybedeceğiniz de namazdır. Kimileri namaz kılar, halbuki dini kaygıları yoktur. Bir gün gelecek, ağzınızdan bu Kur'an'dan bir şey olmayacak. Yani Kur'an da ağzınıza artık konuşulmaz hale gelecek. Daha çok dünya işlerini konuşur hale geleceksiniz. Dini kaygıları ve hassasiyetleri kaybedeceksiniz. Ve bu dünya işi canım, Kur'an'ın veya dinin bunda ne işi var demeye başlayacaksınız. Bugün olduğu gibi. Değil mi? Pek çok insan bugün bu dünya işi diyor. O dinle alakalı değil ki. Ne o? Ticaret. Olur mu? Senin yapacağın ticaret de dünya işi değil, ahiret işidir, din işidir. Senin yapacağın siyaset de, senin yapacağın Başka hizmetlerin hepsi de dinle, diyanetle ve Allah'ın emriyle yakından alakalıdır. Amr İbn As'ın oğlu Abdullah şöyle diyor: Kur'an indiği gibi kaldırılmadıkça kıyamet kopmaz. Onun arş etrafında arı uğultularına benzer uğultuları vardır. Allah Teala neyin var diye sorar Kur'an'a. O da şöyle cevap verir: Ey Rabbim, okunuyorum ama amel edilmiyorum. Evet, Kur'an okunuyor ama amel edilmiyorsa sonuç bu olur tabii. Akif'in dediği gibi, kâh açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına, kâh üfler geçeriz bir ölünün toprağına, inmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Yani Kur'an-ı Kerim sadece ölüler adına, ölülerin ardından okunan bir kitap gibi anlaşılmamalı. O okunmak için, anlaşılmak için ve yaşanmak için inmiştir. Bu bakımdan Abdullah İbn Amr İbn As'ın söylediği bu manadaki rivayet gerçekten son derece önemli. Kur'an okunuyorum ama amel edilmiyorum diye Cenab-ı Hakk'a tazarruda bulunacak bir bakıma. Bir başka rivayette şöyle: Üç şey dünyada gariptir. Zalimin göğsündeki Kur'an, kötü bir toplumun içerisinde salih kişi, bir evde bulunup da okunmayan Musaf-ı Şerif. Evet, zalimin göğsünde Kur'an duygusu onun zulmüne kâr etmiyorsa gariptir. Orada garip garip durur. Kötü bir toplumun içerisinde, grubun içerisinde salih bir insan da gariptir. Yalnızdır, biçaredir. Bir evde bulunup da yaprağına açılıp bakılmayan, okunmayan, anlaşılma kaygısı taşınmayan Kur'an'da, Musaf'ta gariptir diyor. Şeyh Sadi şöyle diyor: İlmi ne kadar ki önceden okursun, sende amel yoksa cahilsin. Ne muhakkık olur ne ilim sahibi, üzerinde bir kitap olan dört ayaklı. O beyinsizin ne ilmi ne de haberi vardır ki üzerindeki odun mudur yoksa defter mi? Yine Şeyh Sadi: Cahiller arasında kalmış alimi dostlar misal getirip söylediler, körler arasında kalmış olan gören gibidir, zındıklar arasında kalmış mushaf gibidir diye. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'i garip bırakmamak, Kur'an'a sahip çıkmak, hem okuyarak, okutarak, hem de tabii ki manasıyla amel ederek, onu hayatımıza taşıyarak ve Rabbimizin bir mektubu, Rabbimizden gelen bir mesaj ve mektup gibi okumak ve gereğini yerine getirmek lazımdır. Nasıl sevgilisinden gelen mektubu insan zevkle, şevkle okur, bir okur, bir daha okur, ne istiyordu, ne diyordu, benimle ilgili duygular nelerdi diyerek merak eder ve onda bir talep varsa onu yerine getirmeye çalışırsa, bu ilahi mektubu da en azından bu duygularla okumalı ve onun isteklerini yerine getirme kaygısı içerisinde olmalıdır insan. Yani insandan beklenen budur. Kur'an-ı Kerim yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onun bir sihirbaz, bir şair olmadığını, onun vahiy ilahiye mazhar ve yüce bir ahlak üzere bulunduğunu ifade ediyor. Mevlana da bu şiirinde buna atıfta bulunuyor. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük özelliği: ve inneke le'ala hulukun azim. Ey Muhammed, sen insanların sana isnat ettikleri gibi ne mecnunsun, ne sihirbazsın, ne şusun, ne busun. Sen gerçekten yüce bir ahlak üzere olan güzel bir insansın. Nitekim Ebu Cehil bile ne diyor? Ya Muhammed, biz sana karakter zaafın var, yalancısın, asla demeyiz, diyemeyiz. Çünkü sana Muhammedül Emin sıfatını ve vasfını veren biziz. Senin toplum içindeki davranışların, tutarlılığın sebebiyle bu unvanı biz verdik sana. Ama biz senin Allah katından geldiğini söylediğin şeylere inanmakta zorlanıyoruz. Yoksa senin emniyetin, güvenilirliğin bizim için asla endişe sebebi değildir diyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret öncesi müşrikler tarafından ölümü planlandığı zaman bile müşriklerin kendi üzerinde emanet olarak bulunan pek çok eşyası bulunuyordu. Müşrikler tarafından kendisine emanet edilmiş eşyalar vardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yatağına Ali yatırırken eşyaları da ona emanet etmişti. Bu bir insanın o toplumda ne seviyede bir güvenle karşılandığının güzel bir ifadesidir. Yani hem öldürmeye kalkacak kadar ona getirdiklerine kızacaksınız, hem de eşyalarınızı ancak ona güvenip ona emanet edeceksiniz. Dolayısıyla Kur'an'ın tebcil ettiği, Kur'an'ın tarif ettiği ve inneke le'ala hulukun azim bu manayı ifade ediyor. Sen gerçekten yüce bir ahlak üzeresin. Çünkü kendi şahsi hesabını düşünmezsin. İnsanları düşünürsün. İnsanlara şefkatlisin. Çünkü rahmet peygamberisin. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu özelliği sebebiyledir ki onu tanıyan insanlar Kur'an'ı okumadan, Kur'an'la buluşmadan Resulullah'ın ahlakıyla buluşmuşlardır. O ahlak-ı hamide onları cezbetmiştir. Çünkü insanlar dehaya hayrandır ama ahlakın ve karakterin peşinden giderler. Karakter sahibi insan insanları etkiler, peşinden sürükler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gerçekten yüce bir ahlak sahibiydi, yüksek bir karakter sahibiydi. Bu yüzden insanlar onun peşinden gidiyorlar. Ona fedake ebi ve ümmi ya Resulallah, anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Sen toprak altında eylerken istirahat, o kelam-ı aziz bütün aleme salmış füyüzat. Yani ya Resulallah, sen emanetini teslim edip mele-i alada ferahnak iken, yüceler katına çıkmışken, Rabbine vasıl olmuşken, senin kitab-ı ilahin ve kelam-ı aziz bütün aleme feyz salan bir kitap olmaya devam edecektir. Kastedenler asla süremez yüce Kur'an'a, rahat uyu sultanım, mübarek olsun uyku sana. Bedenin istirahatte nurun tutmuş semayı, kahriçin düşmanlarını kur oku ger yayı. Din aleyhine söylene dursun filozof, kitabın ve nurun karşısında hepsi kov. Yani dinin aleyhinde konuşan pozitivist, materyalist, bir sürü dinle, diyanetle alakası olmayan insanlar konuşsunlar. Ama şu bir gerçek ki insanlar bir noktadan sonra senin yüce dinini, yüce ahlakını kabul etmek zorunda kalıyorlar. Nitekim 19. yüzyılın sonunda teknoloji devriminden sonra insanlık Allah'ın evinden kaçtı. Din adına ne varsa hepsinden uzaklaştı ve zannetti ki dinlerin vaat ettiği cennet bu dünyadadır. Biz teknolojiyle ve elde ettiğimiz ilmi birikimlerle bu cennete dünyada ulaşacağız. Bu noktaya geldiler ve 20. yüzyılın başında batıdaki kapitalizm, doğudaki komünizm insanlığı dinden uzaklaştırıp vaat edilen cenneti bu dünyada sunma gayretine soyundu. Ama Allah Teala kullarını dinsiz ve imansız yaşasın diye değil, dinle buluşsun, kendisine kul olsun diye yarattığı için 20. yüzyılın 3. çeyreğinde birileri çıktı, dedi ki kral çıplak. Yani Öyle zannedildiği gibi insanlar aradığı mutluluğu bulamıyor. Vaat edilen cennet dünyada değil. Bu fizik doyum, metafizik açlıklar meydana getirdi ve insanlar yeniden dinle buluşmanın yollarını aramaya başladılar. Bu sefer o metafizik doyumdan yüksek seviyedeki metafizik arayışlara yöneldiler ve doğu dinleri, Budizm, Hinduizm gibi dinler Amerika'da, Avrupa'da revaç bulmaya başladı. Çünkü insanların metafizik ve manevi bir ihtiyacı var. Tabii İslamiyet gibi yüce dinlere karşı terör isnadıyla ciddi manada tahribat meydana gelince bu sefer insanlar o uzak doğu dinlerinden kendi ihtiyaçlarını görmeye başladılar. Bağdat Caddesi'nde bile transandantal meditasyon merkezleri açılmaya başladı. Müslümanların çocukları veya en azından bu ülkenin insanların çocukları o transandantal meditasyon merkezlerinde yoga faaliyetleriyle maneviyat arayışına girdiler. Transa geçmeye çalıştılar. Efendim bir bakıma terapi arayışı içerisine girdiler. Halbuki terapinin, manevi tedavinin en güzelini, dinlerin en mükemmeli ve en sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği yüce din İslamiyet bize tarif ediyor, talim ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunun en güzel örneklerini gösteriyor. Dolayısıyla insanlar, filozoflar ve benzerleri insanları dinden uzaklaştırmak için, felsefeye yaklaştırmak için pek çok laflar ederek uzaklaştırsalar bile sonuçta senin dinin yeniden gündeme gelecektir. Ve bugün öyle oluyor. Hamdolsun. Pek çok yerde aleyhte yapılan yayınlara, karikatür faaliyetlerine rağmen insanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam hakkında bilgi ediniyor ve bir kısmı da İslamiyet'i seçiyor. Bu kadar menfi yayına, menfi propagandaya rağmen. Çünkü hedef bellidir. Hedef Allah'ın en son din olarak gönderdiği en mükemmel dinin insanlara rahat sunulduğu bir ortamın bulunması birilerini korkutuyor. Çünkü İslamiyet'in gücü insanları fethedecek bir güce sahip. İslamiyet'in güzelliği daha doğrusu insanların gönlünü fethedecek güzelliğe sahip. Öyleyse onun pazarını, onun yayılma alanını engellemek ve önünü kesmek lazım. Bunun yolu nedir? Bunun yolu İslamiyet'in boynuna bir terör yaftası takmaktır. İslamiyet'i ve Müslümanları kaba, uzlaşmasız olarak takdim etmektir. Ve çizilen karikatürlerle Müslümanlıktan insanları uzaklaştıracak bir çaba içerisinde bulunmaktır. Ve Müslümanları terörist ilan etmektir. Kitab-ı İlahisinde bir insanı diriltmenin insanlığı diriltmek olduğunu, bir kişiyi öldürmenin bütün insanlığı kahretmek, öldürmek olduğunu söyleyen bir dinin terörle münasebeti bulunabilir mi? Bunu akıl ve izan kabul eder mi? Ama neylersiniz ki? Güç onların elinde. Kuvvet onların elinde. Medya onların elinde. Bu imkanları kullanarak İslamiyet'i karalamaya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi rahmet peygamberini karikatürlerle ve benzeri şeylerle tahrif etmeye çalışıyorlar. Ama güçleri yetmeyecek. Boşuna çabalamasınlar. Çünkü insanlar bir şekilde bazen meraktan okudukları Kur'an-ı Kerim'le Kur'an-ı Kerim'i yeniden tanıma imkanı bularak Müslümanlıkla buluşuyorlar. Bir arkadaşımız anlatmıştı. Bir kitap okuyordum diyor askerde. Komutan elinde gördü bu kitabı. Ne var o kitapta dedi. Hazreti Ömer'in Adaleti diye bir kitap. Aldı o kitabı. Sonra ertesi gün bana geldi. Okudum mu kitabı? Çok fazla bir şey yokmuş dedi bana. Aradan bir ay geçti. Bir ay sonra tekrar çağırdı beni. Ya o kitapta ne vardı? Bizim oğlan, ben onu kütüphaneye koymuştum. Onu okumuş, şimdi namaza başladı. Yani bakın, Önce ben okuduğum bir şey yok diyen adamın çocuğu okuyor, namaza başlıyor. Dolayısıyla bütün mesele bizim dinimizin güzelliklerini insanlara ulaştırabilmekte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, Kur'an-ı Hakim'i, Efendimiz etrafındaki ashabını, onun yaşadığı İslam'ın güzelliğini insanlara sunabilsek, gerçekten bizim dinimizin güzelliği hemen teslim edilecek bir gerçek. Ama bugün bu konuda zaaflarımız var, bu konuda kusurlarımız var, bu konuda yapmamız gerektiğini yapamadıklarımız var. Bence bugün yapılması gereken budur. Bunun en güzel yolu da fiili tebliğdir. Temsili tebliğdir. Her birerimizin İslam'ı yaşayarak, etrafımıza model olarak İslam davetini yapmamızdır. Lafzen, kelimelerle, cümlelerle yapacağımız telkinden çok, davranışlarımızla, duruşumuzla ve hareketlerimizle yapacağımız tebliğ hepsinden daha kalıcı, hepsinden daha müessirdir. Çünkü insanları etkileyen davranışlardır. Güzel laflar, tumturaklı ifadeler kitaplarda var. Ama insanlar davranış istiyor. Fiil istiyor, eylem istiyor. Bu eylemi, bu davranışı gördüğü zaman da hayranlığını gizlemiyor. Ya bu insan ne kadar mükemmel insan. Bu insan sözünde duran, yalan söylemeyen, kandırmayan, incitmeyen, kırmayan ve kırılmayan bir insan diyor. Ondan sonra artık söyleyeceğiniz her söz, yapacağınız her davranış kah fiili, kah da kavli tebliğ yerine geçiyor. Dolayısıyla bu Rebiyül Evvel ayı münasebetiyle her birimizin davranışlarımızı, fiili duruşumuzu yeniden gözden geçirerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem modeline uygun olarak kişiliğimizi yeniden inşa etmenin zaruretine inanıyorum. İlişkilerimizde Muhammedi bir tavırla, şefkatle, sevgiyle yaklaştığımız zaman insanların bize daha farklı bakacağını düşünüyorum. Hakikaten de öyle. Yeter ki biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o rahmet özelliğini, şefkat özelliğini ve empati yaparak insanlarla ilişki kuran özelliğini şahsımıza rehber alalım ve o davranışları benimseyelim. Cenab-ı Hak'tan nidamız, münacatımız, duamız bizim hepimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ile buluşmasını lütfedeceği bir ortamı bize halk etmesidir. Allah bizleri kendine layık kul eylesin, Habib-i Edibine layık ümmet eylesin, geçmiş ecdadımıza layık evlat eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Lillahi'l-Fatiha.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetlerini dinlediniz.